Ayrım 5, sayfa 54. 2 yıldız. Bir saatlik bir yürüyüş insanı Osman Bey'in malikanesinden Davula Tabat'a götürmeye yeterdi. Davula Tabat küçük bir kenti ama köyleri kerpiçten yapılmış birkaç kulübe ya da yarı göçebe yurttan ibaret az nüfuslu, uçsuz bucaksız bozkır ve otlak bölgesi olan bura insanları için başkent yerine geçiyordu. Davula Tabat'ta bir bölge yöneticisi, bir garnizon, bir karakol, kentin ortasında bir çarşı ve kentin girişinde yepyeni bir okul vardı. Tursen çarşıya gidiyordu, okulun önünden geçmesi gerekliydi. Sabah dersleri bitmişti ama okulu ve bahçesini gözlerden saklayan, yüksek boz renkli duvarı bir çocuk kalabalığı çevirmişti. Çapanlarının durumundan da anlaşıldığı üzere en zengin ve de en yoksul ailelerin çocukları, irili ufaklı oğlanlar bir arada kaynaşıyorlardı. Tursen'in ahırlardan seçtiği iri at kendiliğinden durdu. Çocuk kalabalığı yola taşımıştı. Hepsi garip bir sessizlik içindeydi. Hepsi ayaklarının ucunda yükselmiş, ağızları açık, parlayan gözlerini okula dikmişlerdi. Eğrinin yüksekliğinden Tursen duvara yaslanmış adamı, bu çocuk güruhunun olağan zamanlarda yarı vahşi, cüretli, güvenli olan bu yaratıkların önünde büyülenmiş gibi durdukları adamı tanıdı. Allah Allah diye düşündü, gardi geç gelmiş, öykü anlatıcısı yine aramıza gelmiş. Dizginlerini gevşetti ve büyük bir saygı ile, "Cümle alemin atası, dönüşün hayırlı olsun," dedi. Yaşlı adam ince ama uzaklara kadar erişen bir sesle, "Tanrı sana huzur ve onur getirsin ey Tursen, bu ülkenin gördüğü en büyük çopendoz," diye karşılık verdi. Tursen başını salladı, "Beni tanıdı diye düşündü. Nasıl tanıyor? Bunca yıl uzaklarda yolculuklardan sonra, sayılamayacak kadar çok insanda karşılaştıktan sonra." Bunun üzerine çocuklar bağırışmaya başladılar. "Bize bir öykü anlat, bize hemen bir öykü anlat." Ve çocukların en ateşlisi, en isteklisi koltuk değnekleriyle ayakta duran hasta yüzlü, yoksul küçük bir oğlandı. "Tursen seni dönüşümde tekrar görürüm, cümle alemin atası," dedi. Atının böğrüne mahmuzuyla dokundu ve kente doğru ilerledi. Davula Tabat çarşısı ilin en eski çarşılarından biriydi. Burada her şey bu yüzyılın ortasında, hala Orta Asya çarşılarının renk, koku, biçim ve göreneklerini zamanın başlangıcında oldukları gibi aynen sürdürüyordu. Çarşı dar dolambaçlı ara yollar, çıkmazlar, satış tezgahları, dükkanlardan oluşmuş bir labirentti. Yolları gölgelemek için dikilip çatılmış hasır ve dalların arasında oynaşan güneş, birbiriyle zıtlaşan aydınlık ve karanlık alanlar yaratıyor ve bu boşlukta giysiler, yüzler, mallar, madenler ve yiyecekler gizemli bir zenginliğe bürünüyordu. Eski püskü bir çapan pahalı kadife görünümü kazanıyor, küçücük kovuğunda bağdaş kurmuş yaşlı dükkancının çizgi halindeki gözleri dünyanın tüm hilelerini içeriyordu. Büyük bakır semaverler ateş gibi parlayan altına dönüşüyordu. Tezgahların üzerindeki çiğ et parçaları, iri üzümler, karpuzların akan kanları yabanıl bir coşkunlukla parıldıyordu. Kapı tokmaklarına bağlanmış atlar başlarını silkeliyor, sinek bulutlarının ortasında hırıltıyla soluyorlardı. Zaman zaman yere çökmüş bir deve uzayıp giden bir sesle kükrüyordu. Böylece geleneklerin akışı devam ediyor, yüzyıllar boyu aynı metaların alım-satımı, aynı usuller, aynı törenler, aynı pazarlıklardan oluşmuş ticaret biçimi, aynı yeşil ya da kara çayların içilmesi, aynı kabullenilmiş yoksulluk ve aynı umursamaz zenginlik sürüp gidiyordu. Labirentin bütün ana yolları ve yan sokakları birbirine dolaşmış kaynaşan insanlar ve hayvanlarla doluydu. Bu sıkışık karışıklıkta rütbe ve zenginlik pek işe yaramıyordu. Yol açıp geçmek en zengin adam için en yoksul için olduğu kadar zordu. Yine de bu baskıdan kurtulan birkaç kişi vardı ve bunlar çopendozlardı. Onların başlıkları görününce her yandan güçlü bir mırıltı yükselirdi. Sevgili isimler ağızdan ağıza dolaşırdı. Ve kalabalığın en yoğun, en sıkışık kalabalığın ortasında sanki bir mucizeyle birden bir yol açılır ve buzkaşı kahramanı serbestçe ve çizmelerinin çok yüksek topuklarının zorunlu kıldığı yavaş bir yürüyüşle açılan yoldan ilerlerdi. İnsan koridorunun her iki yanından yükselen karşılama, övgü ve şükran bağırışmalarıyla selamlanır ve kendisine kavun, karpuz dilimleri, üzüm salkımları uzatılırdı. O da soylu, yumuşak başlı bir tavırla bir teşekkür, bir kahkaha, bir espri ya da neşeli bir şaka ile karşılardı bunları. Çadırlarındaki yarıktan kadınlar, oynandığı yüzyıllardan beri tüm ülkenin oyunu olan buzkaşıyı seyretmelerine hiç izin verilmemiş olan kadınlar, rüyalı gözlerle çopendozları izlerlerdi. Çarşının orta yerinde en varlıklı kumaş tüccarı, sokağa bakan tarafı açık ama üstünde çatısı ve yanlarında onu komşularından ayıran duvarları olan geniş, derin, yüksekçe bir peykeyi dükkan olarak kullanıyordu. Bu serin ve loş yerde önemli kişileri esas validen ayırmak için kendisine küçük vali denilen ve tüm Maymana ilini yöneten bölgenin buzkaşı başkanı olan bölge yöneticisiyle Osman Bey ve atları Kabil'deki kral buzkaşısına katılacak ünlü ahır sahiplerinden ikisi daha toplanmışlardı. Dükkan sahibi konuklarının onuruna gündelik kilimlerinin üzerini uzun tüylü halılarla kaplamıştı. Omuzları İran, Hindistan ve Japonya'dan gelmiş pamuklu ve ipekli yığınlarına yaslanarak gelişi güzel uzanmış konuklar, misk kokulu yeşil Çin çaylarını Rus fincanlarından içiyorlardı. Kasabanın bu ileri gelenlerinin sanki çarşının kalabalığına bir sahneden tanıtılıyorlarmış gibi orada bulunanları, meraklıları çevrelerine çekmişti. Dükkan sahibi bu meraklıları kovalamak için hiçbir şey yapmıyor, böylesine kişilerin toplanmasının ona sağladığı onura bütün çarşının tanık olmasını yeğe tutuyordu. Dükkana varmak için Turse'nin kırbacını sağa sola şaklatması ve atına kalabalığı göğüsletmesi gerekmişti. Attan inmek daha kolaydı. Üzerinde kumaşların yığılı durduğu peyke tam üzengilerinin hizasındaydı. Dükkanda çalışanlarla baçalar ayağını basmasına yardım ettiler. Başının arkasına yastıklar koydular ve ardından çay sundular. Bu hizmetlere rıza göstermeden önce Tursen uygun biçimde ev sahibini ve konuklarını selamladı. Ve onlar rütbe, görev ve zenginlikleri ondan üstün olduğu halde onu eşitleriymiş gibi karşıladılar, nezaketine nezaket gösterdiler, iltifatını iltifatla yanıtladılar. Sonra Tursen uzanıp yerleşirken ve kaynar çayını gürültüyle öpürdeterek içerken sessiz beklediler. Yaşlı adamın kendisine soru sorulmasından nefret ettiğini herkes biliyordu. Söyleyecek bir şeyi olduğu zaman kendince uygun gördüğü an söylerdi. Bir baça Tursen'in elleri arasına bir nargile yerleştirdi. Tursen nargilenin marpucunu dudaklarına götürdü ve ciğerlerini suyun serinlettiği dumanla doldurdu. Ancak ondan sonra buzkaşı başkanı küçük valiye ve Osman Bey'e doğru ''Seçimi yaptım.'' dedi. Kabil için seçtiği binicilerin ve atların isimlerini verdi, sonra sustu. Rahat konuşan hazır cevaplar ülkesinde Tursen az konuşurdu ve bundan dolayı daha çok saygı ve çekinme uyandırırdı. Bütün ilde çopendoz takımlarını yöneten buzkaşı başkanı, ''Her şey mükemmel, senin her işin gibi.'' dedi. 60 yaşlarında yüzünün çizgileri düzgün, uzun boylu, ince ve son derece kibar bir adamdı. Geniş çizgili açık yeşil ipekten bir çapan, gümüş rengi pantolonunu ve dize kadar gelen yumuşak deri çizmelerini örtüyordu. Yüzü, sesi ve tavırları kendisinin ulu bir bay olduğunu gösteriyordu. Ama Tursen'in iri başı kendisine yöneltilen övgüye teşekkür anlamında eğildiyse, bu soylu adam atları ve binicileri hemen hemen onun kadar iyi bildiği içindi. ''Çopan donzlar atları ve seyisleri kamyonlarla hareket edecekler.'' diye sürdürdü konuşmasını buzkaşı başkanı. ''Kabil'in havasına alışabilmeleri için birkaç gün önce gitmeliler.''
''Çok doğru. Orası buradan 6000 ayak daha yüksek.''
Osman Bey bu sözleri çok zengin oluşundan özür diliyormuş gibi şişman, düzgün ve parlak yüzünden eksik etmediği gülümsemeyle söylemişti. Yeniden bir sessizlik oldu. Nargile elden ele dolaşmaya başladı. Tursen gözlerini kapadı. Osman Bey küçük valiye ısrarlı bir bakış fırlattı. Buzkaşı başkanının dizine dokundu ve kulağına ''Ya Uraz? Bu soruyu ancak sen sorabilirsin.'' Buzkaşı başkanı çok güzel ve bakımlı eliyle kamçısının gümüş kakmalı sapını okşayarak ''Beyaz saçlarıma yakışmayacak bir sabırsızlık gösteriyorsan bağışla beni saygıdeğer Tursen. Görev beni zorluyor. Hala bilmiyoruz hangi atı seçtiğini oğlun Uraz için.'' dedi. Tursen gözleri hala kapalı karşılık verdi.
''Oğlum sizin yanınızda olacaktı.''
''Küçük vali çarşıda görülmüş.'' dedi.
''Nerede?'' diye sordu Tursen.
''Deve güreşinde.'' diye yanıtladı Osman Bey gülümseyerek.
''Toplandığınızı bilmiyor mu?''
Tursen bunu göz kapakları hala inik olarak sormuştu. Küçük vali, güreşin sonunu görmek istiyor dedi. Tursen gözlerini ağır ağır açtı ve üç adamın her birinin yüzüne ayrı ayrı baktı.
Baça diye seslendi kendisine yeniden nargile sunan çocuğa. Git Uraz'a benim burada olduğumu söyle.
Davulataba çarşısı güney yönünde eski bir kalenin yıkıntılarıyla sınırlanmıştı. Üstü kapalı ara yollar ağı birdenbire kırmızı topraktan mazgallı bir duvarın koruduğu geniş bir alana açılıyordu. Tek bir adım insanı dar geçitlerin tatlı loşluğundan en yüksek noktasına erişmiş bozkır güneşinin çiğ ve sert aydınlığına çıkarırdı. Bu yakıcı saatlerde burası genellikle bomboş olurdu. Sadece kervancıların kalenin dibine bıraktıkları balya yığınları ile yıpranmış taşların ince gölgesine çökmüş hayvanları görülürdü orada. Ama o gün meydanlık çapanları birbirine değercesine sıkışık duran yüzlerce adamla dolmuştu. Ve bu insan yığını arasında seyiren bir doku gibi şiddetli, hayvansı bir heyecan yayılıyordu omuzdan omuza. Çünkü kalabalığın başlarındaki sarık ve paçavraların üstünde iki iri, bükülgen, şişmiş, yılan gibi boyun üzerinde salyası akan iki hayvan ağızı birbirine meydan okuyordu. Davulatabad da Afganistan'ın her yerinde olduğu gibi insanlar hayvanların birbirini paraladığı, birbirini boğazladığı, birbirini yok ettiği gösterilere tutkundular. Ama bu tür oyunların horoz, köpek, koç, bıldırcın dövüşleri içinde hepsinden fazla deve güreşini yeğ tutarlardı. Çünkü bu karşılaşmalar çok daha seyrek yer alırdı. Deve güreşi için son derece kuvvetli ve hırslı hayvanlara gerek vardı. Üstelik develer sadece kızıştıkları zaman öldürme isteği duyuyorlardı. Üç bir tarihle mevsim develerin kızışma mevsimiydi. Badakşan'dan gelen kervanda güçlü ve son derece saldırgan iki erkek deve vardı ve develerin sahipleri onların bu hırsını kâre dönüştürmeyi istiyorlardı. Kocaman kara tüylü hasımların yabanıl, huysuz görünümü develer kıpırtısız dururken bile seyircileri korkuyla dolduruyordu. Ölüm kalım kavgasında birbirlerine kenetlendikleri şu anda ise yarı yırtıcı hayvan yarı canavar yaratıklar gibi görünüyorlardı. Savaş çırpınışları içinde birbirine dolanmış uzun, eğik, bükük eklemleri, gevşek bacaklar tiksindirici, tüylü yılanlar gibi birbirine düğümlenmişti. Yine birbirine sarılmış başka iki dev sürüngen, dövüşen hayvanların boyunları, ise kara tüylü hörgüçlerin üstünde yükseliyor ve saldırının kudurganlığı ile titriyordu. En tepede iki açık ağızdan korkunç bir sırıtışla gerilmiş kalkık, kalın, gevşek dudaklar arasından kabarıp patlayan kanlı baloncuklarla karışık köpüklü salyalar akıyordu. Dizlerini, ayaklarını, dişlerini kullanarak şaha kalkıp yere yatıp dimdik durup ayrılıp sarılarak ısırmak, boğmak ya da karın deşerek öldürmek hırsına kendilerini kaptırmış tüylü kara develer tenasül organları dimdik ama çiftleşme coşkunlukları yerini saldırı öfkesine bırakmış, eski yıkık kulelerin kızıl ve pembe mazgallarının üzerinde kartalların ve şahinlerin döndüğü, dünyanın en karanlık gecesinin derinliklerinden fışkırmışa benzer bir savaş veriyorlardı. Kimi an kükreme, kimi an uluma halini alan bitip tükenmez böğürmeler saldırılara eşlik ediyordu. Ağıt ve öfke, savaş çığlıkları, sonsuz hayat özüne çağrılar ve ölüm habercileri. Her hareket hayvanların ölüm çılgınlığı içinde çıkardıkları her ses, kanı güneşin sıcaklığı ile bir hummaya dönüşüp kaynamış, beyinleri canavarlardan taşan ter, kan ve çiş kokularıyla durgunlaşmış kalabalığın uğultusuyla yanıtlanıyordu. Ama seyircilerin en ön sırasında durduğu halde bu çılgınlıktan etkilenmemiş gibi görünen biri vardı. Kolları kahverengi çapanının üzerinde hareketsiz duruyor ve kürklü çopendoz başlığının altındaki zalim ve kurnaz yüzünde hiçbir kıpırtı görülmüyordu. Karşısındaki görüntüye karşı ilgisini tek belli eden dudaklarındaki kurt gülüşüne benzer gerilmeydi. Ama kumaş tüccarının habercisi elinden çekince baçaya dikilen kısılmış ateş saçan bakış ortak çılgınlığa kendini gizlice de olsa kaptırmış bir adamın bakışıydı. Bastırılmış bir öfkenin titrettiği bir sesle ''Benden ne istiyorsun pazar biti'' dedi. Baça omuzlarını kaldırarak büzüldü ve acele acele ''Çabuk efendimin evine gelmelisin'' diye karşılık verdi.
''Daha önce de söyledim bitmeden gelmem.''
''Ama
Çöpendoz habercinin varlığını unutmuştu bile. Kalabalıktan öncekilerden keskin acı bir çığlık yükselmişti. Develerin birbiriyle düğümlenmiş boyunları kasınmalı bir çaba içindeydi. Kemiklerin çıtırdadığı duyuldu. Bu birinden birinin ölümü mü olacaktı? Hangisi yere yıkılacaktı? Kurt gülüşü Çöpendoz'un dudaklarını yeniden gerdi. Orada kendinden geçmiş böyle dururken ona hiçbir şey erişemezdi. Oysa bir ad yetti bunu başarmaya. Tursen demişti Baça. Elinde olmayarak dinledi Çöpendoz. Baban Sayın Tursen geldi ve seni sordu. Kürk başlıklı adam bir an güreşin sona erdiği umuduna kapıldı. O zaman her şey yolunda gitmiş olacaktı. Ama develer birbirlerinden ayrılmışlar. Kızıl mazgallara kızgın göğe bakıyor, saldırıya geçmeden önce onlardan medet umuyormuş gibi böğürüyorlardı. Baban, büyük Tursen diye tekrarladı Baça. Çöpendoz yerinden ayrıldı. Başı yüksek ve dimdik, sağına soluna bakmadan gözlerini çizgi bile denemeyecek kadar kısık gözlerini kalabalığın onun için kendiliğinden açtığı yola dikti. Genel olarak Çöpendozlar için açıldığından daha çok açılan yola. O Çöpendozların en ünlüsü değil miydi? Uraz bu eşi benzeri olmayan saygı gösterisine, onunla beraber ilerleyen övgüye kör, sağır ve karşıtmış gibi görünüyordu. Bir kez daha o kendisini yiyip bitiren ve tek gerçek isteği, en zorlu ihtiyacı olan ün tutkusunun doğurduğu iç çatışması Uraz'ı yakalamıştı. Ünsüz yapamazdı, ne pahasına olursa olsun istiyordu onu. Ün onun yaşamı için ekmek kadar, su kadar gerekliydi ve ün onundu, pırıl pırıl geliyordu peşinden uysal ve sadık. Ama kimin tarafından verilmişti ona bu ün? Bu güruh, bu ayak takımı tarafından, terleyen deriler, budala gözler, yılışık ağızlar ve o onur kurallarına göre hiç kimseye ihtiyacı olmaması gereken Uraz, yaşamını sürdürebilmek için bu koyun sürüsüne muhtaç olmak durumundaydı. Ün, evet, bozkırların göğündeki güneş, yüksek otlarda rüzgarın şarkısı. Bu sesler değil, bu suratlar değil. İşitme onları, görme onları. Gözlerinin iki yanında perde varmış gibi yürü. Sık, sık dişlerini. Adımlarını zorlaştıran yüksek topuklarının üzerinde Uraz böyle yürüdü. Hem insanların verdiği ün olmadan yaşamayı istemeyen, hem de insanların kendisine ün verme hakkını reddeden Uraz. Hançer ucu gibi sivri kesilmiş sakalının incelttiği, çizgileri düzgün ama amansız yüzünde, sıkılan çenesi dokularını titretiyor, elmacık kemiklerini daha belirginleştiriyordu. Ve çarşı fısıldıyordu. O hiçbirine benzemiyor. Tek kelime söylemiyor. Hiç gülmüyor. Ne de gururlu, ne de sert. Kimseye dostluk göstermiyor. Atlara bile. Bir kurt o. Kendilerinde yarattığı şaşkınlık ve çekinmeden dolayı kalabalık ona daha fazla hayranlık besliyordu. Ve genellikle Uraz bu büyük telaştan derin bir zevk duyuyordu. Bu gururunun katıksız beslenebildiği bir duyguydu. Genellikle böyleydi ama bu sabah değil. Bu sabah Uraz bugün korkan benim diye düşündü. Siftinen köpeğe dönen benim. Islıkla çağırıyorlar, ben de koşarak gidiyorum. Bir kez daha büyük kara develerin birbirine saldırdığını gördü. Savaşlarını sonuna kadar izleyemediği hayvanların. Ve kendi kendine, peygamber aşkına benim kimseye hiçbir şeye ihtiyacım yok. Kimseden ve hiçbir şeyden korkum yok. Ve ona bunun böyle olduğunu göstereceğim dedi. Konuktan konuğa dolaşan Nargile Osman Bay'a gelmişti. Kumaş tüccarını konuklar arasında en çok o varlık ve ayrıcalıklar içinde yetişmiş olduğundan duyumsal zevklerin tadını çıkarmasını biliyordu. Ve gergin yüzünde hazzın ilk izleri belirmeye başlamıştı ki ansızın onu dört bir yanından destekleyen yastıkların üzerinde doğruldu. Uzaktan gelen karmaşık bir gürültü dükkana erişmişti ve aynı anda omuz omuza duran kalabalığa bakınca olanaksız görünmesine rağmen dükkanın önünde bir yol açılmıştı. Alışveriş edenler, boş gezenler, su satıcıları, işportacılar ve dünyanın en inatçı yaratıkları eşek sürücüleri gerilediler. Kendilerini tezgahlara yamyası yapıştırdılar. İnce bir koridor meydana geldi ve en gerisinde kürk başlık giymiş bir adam göründü. Tursen onu yanındakilerden önce tanıdı. Alçak ve umursamaz bir sesle "İşte Uraz" dedi. Ve kalabalık bu adı onun ağzından kapmış gibi oğlunun adı yüzlerce ve yüzlerce defa tekrarlanarak şanlı bir yankılanmayla ona geri geldi.
"Uraz, Uraz, Uraz, Uraz."
Farkında olmadan Tursen omuzlarını yastıklardan hafifçe kaldırmıştı. Şimdi duyuyordu.
"Uraz, Uraz, Tursen'in oğlu."
Kocaman avuçlarına dayanarak Tursen iri gövdesini iyice doğrulttu. Kaderin böyle bir armağanını yattığı yerde karşılamak olamazdı. Gururun mutluluğu, ünlü olmanın pırıltılı sıcaklığı. Oysa Tursen kendi içinde bu duyguların tüm ölmüş olduğunu sanıyordu. Uzun bir süreden beri Osman Bey'in malikanesinde her şeyden elini çekmiş yaşıyordu. Ve ün artık onun yüzünü belirlemiyordu. Çünkü efsane yaşayan insanların yüz çizgilerini siler. Yaşlı Tursen şu anda Uraz'ın adı kendi adı ile birlikte söyleniyorsa, tıpkı geçmiş günlerde ona Tursen, Tursen, Tongut'un oğlu diye bağırıldığı gibi, bunun eski bir alışkanlık ve töreden dolayı olduğunu gayet iyi biliyordu. Bütün bunların ne önemi vardı? Şimdi duyduğu o uzun sessizlik döneminden sonra kalabalığın bir kez daha ona doğru yükselen şarkısıydı. Ve bu görkemli ses ona bir bakıma oğlundan dolayı sunulduğu için Tursen birden Uraz'da onu kızdıran ve usandıran her şey için özürler buldu. Omuzları geniş ve iri mi değildi? Ama ona karşıt ne şaşırtıcı bir kıvraklığa ve hıza sahipti. Yüzü yarasız çöpendozun şeref işaretlerinden mi yoksundu? Bu herhalde onun ustalığının kanıtıydı. O hafif, tez yürüyüşü 45 yaşında bir adamın vekarına uygun değil miydi? Ama o eğer üzerine ne cambazlıklar yapardı. Ve ikisinin adını beraber bağırışan kargaşalığın ortasında Tursen, daha çocukken kamçısıyla silemediği ya da yenemediği Uraz'ın o küstah kurt gülüşünde haklı bir gururun izini gördü. Uraz kumaş tüccarının dükkanına vardı. Basamaklara önem vermeden heybenin kenarına hafifçe dayanarak bir sıçrayışta halıların üzerine çıktı. Herkes, tüccar ve konukları onu karşılamak için ayağa kalkmıştı. Herkes, Tursen hariç. Uraz, ilin en iyi çöpendozu ve kahramanı olması onun için pek bir anlam taşımıyordu. Ondan önce kendisi ilin en iyi çöpendozu ve kahramanıydı. Bu çöpendoz ise sadece onun oğluydu. Uraz, Tursen'in çapanının altında bağdaş kurmuş bacaklarının üzerinde, sonsuzluğun bir parçası, bir anıt gibi yükselen gövdesini görünce elinde olmayarak düşündü. Ötekiler bu yaşlı adamdan daha varlıklı, daha soylu, daha kudretli. Ama gerçek bay o. Onun için gururuna rağmen Uraz görevinin gerektirdiği gibi eğildi. Alnını Tursen'in omuzuna değdirdi ve hemen hemen kölece bir tavırla saygı ve itaat sözlerini bir oğlun babayı selamlarken söylemesi gereken ama 30 yılı aşan bir zamandan beri nefret ettiği sözleri söyledi. Ve Uraz'ın ona tapan kalabalık önünde bu uysallığı Tursen'e bir an için baba olduğunu duyurdu. Ayağa kalktı, bir elini kaldırdı. Herkes o anda sustu ve Tursen, ''Gereksiz sözlerden hoşlanmam. Onun için iyi dinle, çünkü kısa konuşacağım. Buz kaşığı için hazır ettiğim bir aygır var. Adı Çılgın At.'' dedi. ''Kalabalık adını biliyoruz.'' diye bağırdı. ''Sözünü ettiğim at soyunun en sonuncusu, en yetkinidir.'' ''O halde,'' dedi Buzkaşı Başkanı, ''o halde üç ilde eşi yok demektir.'' ''Tursen öyle sanıyorum.'' dedi. ''Onun için başkent Kabil'de oğlu Muraz ona binecek.'' Tursen derin bir soluk aldı. Söylemek istediği söylenmişti. Artık yapacağı tek şey yastıkların üzerindeki yerine dönmekti. Oysa bitirmediğini göstermek için elini bir kez daha kaldırdı. Uzun süre karanlık buzlu bölgelerde kaldıktan sonra güneş açlığını doyuramayan bir yolcu gibi kalabalığın heyecanını ve sıcaklığını içinde, üzerinde tutmak mı istiyordu? Ya da Uraz'a borçlu kalmak elinden gelmiyor muydu? Tursen ağır ağır konuştu. ''Siz burada toplanmış olanlar ve sözlerimi birazdan her yana yayacak olanlar, sizi tanık tutuyorum. Eğer başkentte, Kabil'de benim cahilim kral buz kaşısını kazanırsa, o anda oğlum Uraz'ın olacak ve onun olarak kalacaktır.'' Sözlerini bitirince Tursen yerine oturdu. Bağdaş kurmuş bacaklarının üzerinde sırtı dimdikti. O daha oturmasını bitirmeden her yandan bağırışmalar yükseldi. Söylenenlerde gerçek, yalan ve hayal birbirine karışmıştı. Armağanın yüceliği herkese heyecanlandırmıştı. Bağırıyorlar, türkü söyler gibi çağırıyorlardı. ''Aygırdan vazgeçiyor. Onca değerli aygırdan. Ne şeref. Oğlunu nedenli seviyor.'' Ve hayretler içinde Tursen düşünüyordu. Doğru olabilir mi? Ama madem böyle yaptım, demek hiç kuşkusuz seviyorum onu. Uraz gözlerini babasına dikmişti. Gururlu, acımasız yüzünde çocukça denebilecek bir inanmazlık vardı. Uraz'a, geleneklere, ırkının ve kanının kurallarına ihanet eden, kazandıklarını zafer ziyafetlerine, pahalı çizmelere, başlıklara ve koç, horoz, köpek ve bıldırcın dövüşlerine harcadığı için kendine yakışır bir ata sahip olmayan, her zaman başkalarının atı üzerinde başarı kazanan Uraz'a çılgın at armağan edilecekti. Ona, Turse'nin aygırına binmişti. Birbirlerini tanıyorlardı. İkisi birlikte kral buz kaşisini kesin kazanırlardı. Uraz Turse'nin omuzunu öpmeye eğildiğinde hayatında ilk kez bunu serbestçe ve mutluluk duygusuyla yapıyordu. Eğilirken içinden "Babam benim, gerçek babam, onunla övünüyorum ve onu seviyorum" diyordu. Konukları dükkanın arka tarafında bir araya getiren yemekte yan yana oturan Tursen ile Uraz birbirleriyle fazla konuşmadılar. Ama sıcak yumuşak buğday somununu bölerken parmaklarını 10 baharlı, 10 renkli pilav tabaklarından birine ya da koyun yahnisine, tavuk yemeğine ya da ekşi sütten yapılan peynire daldırırken yiyeceklerin çok ötesinde bir şeyi paylaşıyorlardı. Ziyafet uzun sürdü, sonunda bahçalar konukların ellerine ibriklerle sular döktüler. Sonra Buzkaşi başkanı, "Ev sahibimize teşekkür eder, bizi bağışlamasını dilerim. Gitme zamanı geldi," dedi. Çarşının boşalmış dar sokaklarında gün ışığı solmaya başlamıştı. Küçük vali dostlarını Davlatabad'ın ana meydanına, oturduğu vali konağının önüne kadar geçirdi. Burada kocaman parlak eski bir Amerikan arabası duruyordu. Kaportası açılmıştı. Osman Bey'in sarıklı ve çapanlı şoförü kapıları açtı. Efendisi Buzkaşi başkanı ile Uraz'ın öne, şeref yerine binmeleri için ısrar etti. Kendisi de ilin iki varlıklı adamıyla arkaya oturdu. Böylesine şanlı bir yola çıkışın şerefine şoför motordan ve kornadan korkunç sesler çıkarttı. Araba meydanı dolaştı. İçindekiler seslendiler, güldüler ve sarıklarının uçları, çapanlarının yenleri rüzgarda uçuşarak ellerini salladılar. Yalnız Uraz'ın kurt derisinden başlığı kıpırtısızdı. Tursen arabanın bir sokağın köşesinde gözden kaybolduğunu gördü. Göğsünde ani bir boşluk duydu. Şimdi Uraz bir yabancıydı. Başka yabancılarla birlikte onları Maymana, Mezar-ı Şerif ve Hindu kuş geçitlerinden Kabil'e götürecek tozlu yolda gidiyordu. Oradan Tursen'in ağzına ekşi safra tadı geldi. Büyük, eşsiz Buzkaşi'de, kral Buzkaşisi'nde, Kabil'de, o büyük kentte, kendi çılgın atına binecek çopendoz kendisi olmayacaktı. Küçük vali konuştu. "Ey Tursen, evimde bir fincan yeşil ya da kara çay içme onurunu bana bağışlar mısın?" "Hayır," diye cevap verdi ters. Tek bir şey istiyordu. Büyük ağaçların ortasındaki havuzun yanında bekleyen aygıra Tezel'den kavuşmak. Okulun önünden geçerken Tursen Gardigeç'in hala kara duvara yaslanmış durmakta olduğunu gördü. Artık yalnızdı. Tursen ihtiyarı selamladı ve yoluna devam etmek istedi. Birdenbire nedenini bilmeden atını durdurdu ve "Cümle alemin atası, evimde konuğum olma onurunu bağışlamanı gönülden dilerim," dedi. Gardigeç, "Bundan ben onur ve haz duyarım," diye yanıtladı. Ayaklarından birini binicinin çizmesi üzerine koydu, etsiz bir el uzattı ve Tursen onu arkasına çekti. Bunu yaparken ihtiyarın bedeninin en ufak bir ağırlığı yokmuş gibi geldi ona. "Her şeyden önce," dedi Tursen, "sana atımı göstereceğim." Yaşı belirsiz öykücü, "Cahil, son çılgın at," dedi. İlk kez büyük aygırın adı bütün güzelliği, dolgunluğu ve Tursen için taşıdığı gizli anlamla çınladı. Ve yaşlı çopendoz Gardigeç'i yanında, böyle olağan dışı bir günde kendinden daha akıllı bir adama ihtiyacı olduğu için götürdüğünü anladı. Hızla yol alıyorlardı, sessiz. Osman Bey'in arazisine vardıklarında aygırın saklı bulunduğu yere hiç kimseye rastlamadan ulaşabilmek için Tursen malikane evinin ve yan binaların uzağından dolanmaya dikkat etti. Ağaçtan perdenin önünde Rahim mutlu gözlerle yumuşak ve tatlı göğe, alacakaranlığın ilk izlerini taşıyan göğe bakıyordu. Hayatının en güzel gününü yaşamıştı. Tursen'i görünce baça inmesine yardım etmek üzere koştu. Tursen eğerinin üzerinde kıpırdamadan "Ne yapıyorsun?" diye sordu. Rahim yüzünü kaplayan bir gülümseme ile "Burada kalabileceğimi söylemiştin efendim," dedi. "Niçin Muki ve Aygır'ın yanında değilsin?" Rahim geri sıçradı ama şaşkınlık vardı bu hareketinde. "Demek bilmiyorsun efendim." Tursen'in bakışlarını görünce Rahim duraladı. Tursen, "Evet," dedi Rahim. "Gittiler, Kabil'e gittiler," diye yanıtladı.
"Kabil'e mi? Beni beklemeden mi? Oysa sayısa buyruğumu bildirmiştim."
Tursen'in sesi alçak ve boğuktu. Ben ne yapabilirdim diye bağırdı Baça. Küçük valinin askerleriyle bir kamyon geldi. Ellerinde Buzkaşı başkanının cahili götürme buyruğu vardı.
Dur sen burada yalnız ben buyruk veririm diye gürledi. Sus yalancı Baça.
Eğrinin yüksekliğinden dirseği arkasındaki yaşlı öykücüye çarparak Tursen kamçısını Rahim'in yüzünde iki kez şaklattı. Kamçının ucundaki kurşun top Baça'nın iki yanağını dayardı. Aniden kan fışkırdı. Tursen hızla atını sürdü. Rahim ellerini iki yanına sarkıttı, kanın yüzünden akmasını engellemedi. Ağlamadı. Tursen'e karşı hiçbir öfke duymuyordu. Çocuğun gözünde ihtiyar çöpendoz kaderin kendisiydi.